Nasılsınız? Güzel. Hamdolsun iyiyiz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Mutluyum. Çok iyi bir hafta sonu geçtik. Erkek kampı yaptık ve çok iyi geçti. Çok iyi bir zaman geçirdik. İyi yemekler yemiştik. Çok ama. Yani biraz kilo belki aldım sanki. Ve bu benim için biraz kötü bir şey. Anlatacağım. Birkaç hafta sonra babam geliyor. Biliyor musunuz ben İstanbullu değilim. Şok oldunuz. Evet, teşekkür ederim. O zaman yani ben uzaktan oturuyorum. Onların geldiğini çok seviyorum o zaman. Annem babamı çok seviyorum. Ama nasıl gideceğini biliyorum. Annem uzaktan gelecek. Beni görecek, gelecek, bana sarılacak ve hemen, birkaç kilo aldın, diyecek. Her zaman. Ve ben yani, annem, lütfen, ben 40 yaşının üzerindeyim, yani genç değilim artık ama öyle olacak. O zaman onun gelmeden önce kendimi hazırlamam gerekiyor, bir rejim yapmam gerekiyor galiba. Ve bakalım. Ve her zaman tatlıyorum. Evet ve görebilirsiniz sıfır diyor. Okay. Bakalım. Hazır mısınız? Ne diyor?
Oh.
Ay 88 mi? Bu tatlıdan nefret ediyorum. Bu doğru olamaz. Yalancısın. Bekle. Galiba yanlış yaptı. Bence yanlış yaptı. Tekrar deneyelim. İyi haberi var mı? Ay. O zaman bu tatlıdan nefret ediyorum. Her zaman bana kötü haberi veriyor. Ama biliyorum ki asıl sorun bu tatında değil, asıl sorun bende. Maalesef. Hey. Ve bugün yasa hakkında konuşacağız. Ve Romalıların mektubuna bakacağız. Ve göreceğiz ki Pavlus yasanın bu tatı gibi bir araç olduğunu anlatacak. Ve asıl sorunumuzun nerede bulunduğunu ifade edecek. O zaman başlamadan önce, Pavlus'un yasa hakkında daha önce ne söylediklerimizi hatırlayalım. 3 hafta önce abi bizimle konuştu ve bundan bahsetti. Romalılar 3 ayet 20. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. O zaman biliyoruz ki yasanın görevi var. Ama bu görev yani bize yardım etmek değil. Görevi bizim bir sorunumuz olduğunu göstermektir. Ve her zaman yasa bize, yani ben tartışacağım yasaya göre ve ne söyleyecek? Kusurlu, bana kötü haberi veriyor. O zaman, evet soru biliyor. O zaman, Pavlus bir soru sormak istiyor ve biz Romalılar 7. bölümden 7. ayetten başlayacağız ve Pavlus bu soru ile başlayacak. Öyleyse ne diyelim? Kutsal yasa günah mı oldu? Pavlus soruyor. Yani kutsal yasa kötü olabilir mi? Belki sorun bende değil, belki sorun yasada. Oh. O zaman bunu cevaplamak için yasanın ne olduğuna bakalım birlikte. Ve belki hatırlıyorsunuz ben bunu konuştum. Tevrat'ta yani kutsal yazıda 613 buyruk var. Bir slide göreceğiz. Çok var. Çok ayrıntılı. Çok detaylı. Ve Tevrat'taki 613 buyruk Musa'ya Allah tarafından verilen 10 buyruk özetler. Bakacağız. Gelecek olan. Ve ilk taş üzerine yazıldılar. İki dört tanesi ilk taşta yazıldı. Ve bunlar Tanrı ile ilişkisi ile ilgili. Ve ikinci altı tane birlikte yaşam ile ilgilidir. Yani biz birlikte nasıl yaşayabiliriz ile ilgilidir. Ve Rab İsa ise tüm yasaya, peygamberleri ve on buyruğu iki buyruk ile özetledi. Hatırlıyor musunuz Matta 22'de İsa ona şu karşılık verdi. Tanrının Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. O zaman tüm yasa özetleyebiliriz. Tanrı'yı sev ve insanları sev. Tamam. Ben sana yasaya uydun mu? Yeterince Allah'ı ve insanları sevdin mi? Sorarsam, belki bana evet diyebilirsin. Belki hayır diyebilirsin. Ama doğruyu nasıl bilebiliriz? Nasıl hesaplayabiliriz? Tüm yasa bunu açıklıyor. O zaman ben Allah'ı sevdim mi? Bilmiyorum. Kontrol edeceğim. On buyruğa bakacağım. Biraz açıklayacak bana. Daha detaylı bir şekilde bakmak istiyorsam, yani gerçekten mi Tanrı'yı sevdin mi? Yani Tevrat'a bakabilirim. Ve daha ayrıntılı bir şekilde bana anlatabilir. Ve yasa öyle bize sevgiyi tanımlıyor. Sevgi nedir? Açıklamaya çalışıyor. O zaman Pavlos'un soruya geri dönersek, öyleyse ne diyelim? Kutsal yasa günah mı oldu? Kesinlikle hayır. Yani Allah'ı sevmek ve insanları sevmenin kötü olduğunu asla söyleyemeyiz. Değil mi? Bu kesin. Olmaz. O zaman devam ediyoruz. Ama yasa olmasaydı günahın ne olduğunu bilemezdin. Yasa göz dikmeyeceksin demeseydi, başkasının malına göz dikmenin ne olduğunu bilemezdim. Sonra anladınız mı? Komşunun sevdin mi diye sorarsam kolayca evet. Tabii onları seviyorum. Onları öldürmedin. Seviyorum. Kolay. Ama onu biraz değerlendirdiğimizde belki o kadar kolay değil. Yeni araba, komşum yeni araba aldığında ben onlar için mutlu muyum? Çok güzel bir araba, güle güle güle. Tüm yüreğimle diyebilir miyim? Yani belki benim hayatımda biraz kıskançlık olabilir. Ben kendimi biliyorum. Biraz kıskançlık olabilir. Tamam. Ve yasa bizi ölçüyor. Tüm davranışını, düşüncelerini, isteklerini, gizli şeylerini değerlendiriyor. Ve sonunda yasa bunları ortaya çıkaracak. Ya kusursuzsun, ya da kusurlu. Ya sen yüzde yüz Tanrı'ya sevdin ve insanlara sevdin ya da tam olarak yapamadın ve eksik kaldın. Ve eksik kalsaydın kusurlu çıkıyor ve ben geçemem. Tanrı'ya yetişmedim. O zaman Pavlos. O zaman yasa ne yapıyor? Bize yardım etmiyor. Ama yani bu gerçeği bize göstermesi bize yardım ediyor. Tamam mı? Anlatabildim mi? Anlıyorsunuz. Hamdolsun. Ama aksine günah bu fırsattan yararlanıyor. O zaman günahın işine bakacağız. Pavlos ne diyor? Ne var ki günah? Bu buyruğun verdiği fırsatla içimde her türlü açgözlülüğü üretti. Çünkü kutsal yasa olmadıkça günah ölüdür. Bir zamanla yasanın bilincinde değilken diriydim. Ama buyruğun bilincine vardığımda günah dirildi. Bense öldüm. Buyruk da bana yaşam getireceğine ölüm getirdi. Çünkü günah buyruğun verdiği fırsatla beni aldattı. Buyruk aracılığıyla beni öldürdü. İşte böyle yasa gerçekten kutsaldır. Buyruk da kutsal, doğru ve iyidir. O zaman yasa da hiçbir sorun yok. Sadece bize yardım etmiyor. Sorun ne var? Yani bana yardım edebilir misin? Yeah. O zaman sen buradasın. Hayatına iyice yaşamaya çalışıyorsun. İyilik yapmaya çalışıyorsun. Yani belki iyi bir adamsın. Yani, bravo sana diyeceğim. Ve senin komşun yeni bir BMW alıyor. Güzel bir araba, en sevdiğim olan. Ve senin en sevdiğin nedir? Marka? BMW, tamam BMW aldı. Ve ben yasa olarak sana geliyorum. Tamam. Senin komşun yeni arabası var. Sen göz dikmesin diyorum. Tamam mı? Bravo. Ve aynı zamanda günah geliyor. Bak. Güzel bir araba var. Ne kadar güzel. Senin olsaydı ne kadar güzel olacaktı. Allah. Nereye bu parayı bulundu? Bence de. Ve günah fırsatı alıyor. İşliyor değil mi? Ya da belki çok gecede saat 2'de komşun müzik çalıyor. Tamam mı? Seni rahatsız ediyor. Veya yasa ne diyor? Öfkelenme diyor. Ve günah geliyor. Neden o kadar rahatsız edici bir şey yapıyorlar? Seni sevmiyorlar. Sen ya çok ayıp. Senin hakkın var. Sen git öfkelen, tamam mı? Wow. İyi bir adam olduğunu söyledim ama şimdi. Ama günahın işi bu. Bu fırsatı alıyor. Yani yasa bizi uyandırıyor. Öfkelenmeyelim. Günah, öfke diyor. Açgözlülük diyor. Çal, hırsızlık yap. Ya, öyle. Yok et. Günah çok iyi bir işçi. Onun işini çok iyi yapıyor. Teşekkür ederim abi. O zaman yasının standardını bildiğimiz halde şu gerçeği görüyoruz. Biz Tanrı'ya layık değiliz. Yasaya göre her zaman eksikliğimiz var ve günah bizi yakalıyor. Bize egemen oluyor. Çünkü bizim gücümüz yok. Günah bizden güçlü. Maalesef. Ve sizden ben bazılarınız evet ben belki göz diktim diyeceksiniz. Ama bazılarımız hayır ben göz dikmedim. İyi biriyim ben diyeceğiz. Ben göz dikmiyorum diyenler olacak. Ve belki doğru olabilir. Belki yapmıyorsun ama bu bir yasadır. Ve yasanın her maddesini bir kanunu çiğnersen tümünü çiğnemiş olursun. Ve 3 hafta önce sen iyi anlattın. Yani bir hırsız hakimin önünde haklı olduğunu kanıtlamaya çalışırken ya sayın Yargıç evet hırsızım ama kimseyi öldürmediğim için suçsuzum beni bırak diyemiyor. Yani bir madde bozulursa tüm yasa bozuldu. O zaman bir kanunu çiğnersen tümünü çiğnedin demektir. Ve hepimiz bir şekilde yasaya göre suçluyuz. Ve birkaç hafta önce şu ayeti söyledin. Romalılar 3'ten 10. Belki siz bana yardım edebilirsiniz. Çünkü çok önemli bir kelime var burada. O kelime yok. O zaman ben yok dersem siz katılabilirsiniz. Yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok. Tek kişi bile yok. Anlayan kimse yok. Tanrı'ya arayan yok. Yani herkes saptı. Hepsi saptı. Ve o zaman bu durumdayız maalesef. Günah bizi yakalayıp bizi eziyet ediyor. Ama kaçamıyoruz. Kaçmaya çalıştığımız zaman yasa bizi değerlendiriyor ve kusurlu olduğumuzu ifade ediyor. O halde yasa kötü mü? Yasa kötü değil. Pavlus hayır diyor. Devam edeceğiz 13. ayette. Öyleyse iyi olan bana ölüm mü getirdi? Kesinlikle hayır. Yasa kötü değil. Ama günah olarak tanınsın diye iyi olanın aracılığıyla bana ölüm getiriyordu. Öyle ki buyruk aracılığıyla günahın nedenli günahlı olduğu anlaşılsın. Ya Pavlus çok net bir şekilde demek istiyor ki yasa kötü değil. Sadece bize yardım edemez. Tek bir görevi var. Sorunumuz olduğunu anlatıyor. Ve kutsal kitapta eski antlaşma, yani ilk 4 kitap bunu açıklıyor, bu yasa. Ve maalesef sonraki kitaplar hepsi eski antlaşmada, yani Yahudiler Tanrı'nın yasasını aldılar ama ona göre yaşamaya çalıştılar ama tüm kitap onların nasıl yapamadığının hikayesini anlatıyor. Çalıştılar ama yapamadılar. Onların kendi kendine nasıl yardım edemediğini açıklıyor. Onların çaresizliği, zayıflığı ve acizliğini gösteriyor. Ve 2000 sene boyunca Rab Tanrı onlara birçok fırsat verdi. Tüm bilgi ve uyarı verdi. Ama günahın kölesi oldukları için yasaya göre hiç yaşayamadılar. Umut yoktu. Biz de yasaya göre yaşamaya çalışırsak aynı sorunlarla karşılaşacağız. İyilik yapmak isteriz ama hepimiz bir şekilde günaha düşeriz. Ve Pavlus yasaya göre yaşayanların husranını açıklıyor. Yasanın ruhsal olduğunu biliriz. Bense benliğin denetimindeyim, köle gibi günaha satılmış. Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi yapmıyorum. Nefret ettiğim ne ise onu yapıyorum. Ama istemediğimi yaparsam yasının iyi olduğunu kabul etmiş olurum. Öyleyse bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyor. İçimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok. İstediğim iyi şey yapmıyorum, istemediğim kötü şey yapıyorum. İstemediğimi yapıyorsam bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır. Bir günahkar. Bundan şu kuralı çıkıyorum. Ben iyi olanı yapmak isterken karşımda hep kötülük vardır. İç varlığımda Tanrı'nın yasasından zevk alıyorum ama bedenimin üyelerinde bambaşka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor. O zaman ne kadar zavallıyız. Biliyoruz ki Allah'ı sevmek istiyoruz. O zaman sen Allah'ı sevmek istiyorsun. Yani ona layık bir şekilde yaşamak istiyorsun. Başka insanları sevmek istiyorsun. Tamam mı? Onların iyiliğini görmek istiyorsun. Ama her gün yaptıklarının Tanrı'ya layık değil. Ve yani yaptıklarımız bize karşı tanıklık veriyor. Olmadığımızı ifade ediyor yaptıklarımız. Ve yasanın iyi olduğunu biliyoruz. Ama yasa bize yani yargıç gibi geliyor. O zaman yani affedersiniz sen günah olacaksın. Ve günah ne yapmaya çalışıyor? Yakalamaya çalışıyor. Evet, öfke. Öfke, kıskançlık, nefret. Söyle. Evet. Korkunç. Korkunç. O zaman kaçmaya çalışıyorsun. Kaç. Kaçmaya çalışıyorsun. Ama gel. Sen yasa olacaksın. O zaman abi kaçmaya çalışıyor günahtan. Kaç. Ama geçemez. Çünkü yasa ne diyor? Kusurlusun, kusurlusun, kusurlusun. O kadar günahkar. O zaman tekrar kusurlusun, kusurlusun, kusurlusun. Yok, yasa öyle demiyor. Yani bizi yargıç gibi. Kusurlusun. Ve günah ne diyor? Öfke. Kötülük. Ne zavallı insanım. Ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Kendini kurtaramaz bundan. Kim? Kim kurtaracak? Pavlus cevabı verecek. İnsanlar bir şey yapmak için güçsüz kaldığında Tanrı müdahale ediyor. Müdahale. Müdahale. Evet. Eder. Hamdolsun. Kim gelir? Fısıldınız. Gördüm. İsa. İsa. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun. Yani şimdi durumumuzun ne kadar kötü olduğunu, ne kadar çaresiz olduğunu gösterdikten sonra Pavlus İsa Mesih'in işini yani kurtuluşu anlatacak. Okay. Hangi durumdayız? Sonuç olarak ben aklımla Tanrı'nın yasasına ama benliğimle günahın yasasına kulluk ediyorum. Bir şey yapamam. Tamam mı? Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Çünkü yaşam veren ruhun yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Bunu bunu göreceğiz. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasının yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sünüsü olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. İsa günaha kendini sündü. Bizim yerimize geçti. O zaman buradaydı, günahkar oldu, günah onu yakalamaya çalıştı ve İsa Mesih geldi. Bekle, ben geleceğim. Senin yerine geleceğim. Ve günah İsa'yı gördü. Ha, bir insan, onu yakalayacağım. Ama yani Rabbi ise insan olduğu için bizim yerimize geçti. Ama Tanrı olduğu için normal bir insan yapamayacağı şey yaptı. Onun gücü günahtan daha üstüdür. O zaman günah bizi yakalayabildi. Ama Rabbi ise Tanrı olarak günahı yakalayabildi. Aldı ve Tanrı'nın gücünle çamaha getirdi. Ve kendi bedeninde aldı ve günahı yok etti. Günahın tüm gücünü yok etti. Hamdolsun. O zaman biz özgür kıldık günahın yasasından. Hamdolsun. Kurtarıcımız var. Ama hala bir sorun var. Ne var? Yasa hala var. Ve biz karşısına geldiğimizde, çıktığımızda zaman hala kusurlu diyor. Neden? Çünkü hala yasaya göre yaşamadım. Ve gerçekten yaşayamam. O zaman nasıl yapacağız? Yani tüm gücümle yasaya uygun davranmaya çalıştığım halde yapamadım. Bedenim hala zayıf. O zaman başka bir seçenek var mı? Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun. Öyle ki yasının gereği benliğe göre değil, ruha göre yaşayan bizler de yerine gelsin. Rab İsa Mesih sadece günah silmedi, onu yaptı ama sadece o değil. Aynı zamanda bize kendi ruhunu verdi. Hamdolsun. Ve biz bu bizi nasıl yardım ettiğini göreceğiz. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. O zaman eğer ben çalışarak benliğe odaklarsam, ben bunu yapmam gerekiyor, bunu yapmamam gerekiyor. Yani onu odaklarsam tüm yani benim şeylerimi odaklıyor ve yapamam. Başka seçenek bu. Biz Rab İsa'ya bakıyoruz. Ona göre yaşamaya başlıyoruz. Kendimize bakmıyoruz. Yasaya bakmıyoruz. Rab İsa'ya bakıyoruz. Tamam mı? Ve Pavlus bunu tekrar tekrar anlatacak. Eğer yasaya göre yaşamaya çalışırsan benliğe esir olur. Ben kendi kendime yardım edemem. 7. ayet. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Nasıl Tanrı'ya sevebilir öyle yaparsak? Tanrı'nın yasına boyun eğmez de. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'ya hoşnut edemezler. Anladınız mı? İster istemez yasaya göre yaşamak asla Rabbi sevme ya da komşuyu sevme noktasına getiremiyor. Yasa bizi donatamıyor, yardım edemiyor. Sadece bize eksikliğimizi gösteriyor. Ve yine Pavlus cevabı verecek. yine insanlar bir şey yapmak için güçsüz kaldığında Tanrı tekrar müdahale etti. Bize kendi ruhunu verdi. Ve kutsal ruh sevgidir. Kutsal ruhun gücüyle yaşarsak Rabbi sevmeye başladığımızı fark edeceğiz. İnsanları sevmeye başladığımızı anlıyoruz. Ve kutsal ruhun meyvesi sevgidir. Yüreğimizde çıkıyor. Ve onun ruha göre yaşarsak, yasa bize ne diyecek? Sevgiye göre yaşarsam ne diyor? Kusursuz diyecek yasa. Çünkü Rab'in verdiği ruhu sevgidir. Ve kutsal yasa özetlersek ne diyor? Tanrı'yı sev, komşunu sev. O zaman sona geliyoruz. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir. Eğer Mesih içinizdeyse bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. Mesih İsa'ya ölümden dirilten Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. O zaman... Evet... O zaman bu durumdan kurtarıldık ve şimdi Rab'in huzurunda esenliğinde yaşayabiliriz ve bir iş değil, yaşamdır. İsa Mesih günahı yenmek için ölmeye karar verdi ama Allah'ın gücüyle dirildi. Aynı şekilde biz günah nedeniyle ölmüştük. Ama Allah'ın ruhuyla dirildik. Öyleyse kardeşlerim borçluyuz. Ama benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Ve bu nasıl olabilir? Kutsal ruh nasıl işliyor? Yani günah gibi değil. Günah her zaman seni aşağılamaya çalışıyor. Seni yok etmeye çalışıyor. Çünkü günah senden nefret ediyor. Senin zayıflıklarını kullanarak seni köle ediyor. Senin efendin olmak istiyor günah. Ve kutsal ruh yasa gibi işlemiyor. Yasa her zaman senin eksikliğini bildiriyor. Ama senden ne nefret ediyor, ne de seviyor. Sana hiçbir yardım etmiyor. Çünkü sana ilgili değil. Seni hiç umursamıyor. Oysa kutsal ruh bir baba gibidir. Seni seviyor. Sana yardım ediyor. Seninle ilgileniyor. Seninle yaşıyor. Senin iyiliğini istiyor. Ve onun sevgisi sende yaşayabilir. Seni kendi ailesine çekmek istiyor. Seni evlat edinmek istiyor. Son ayetler burada. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Çünkü sizi yeniden korkuya sürekleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Abba Baba demek, tamam mı? Ama yakından babam. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarıyız. O zaman bu iyi haber kardeşler ve hepimize açık. Ama sonuç olarak sonunda hepimiz kendi hayatımızı değerlendirelim. Kendi kendime bakmam gerekiyor. Ben yasaya göre mi yaşamaya çalışıyorum? Kurallara dikkat ediyor muyum? Her şeyi mükemmel yapmaya çalışıyor muyum? Kendi gücümle Tanrı'ya yaklaşmaya, yaşamaya çalışıyor muyum? Öyle ise sana iyi şansla demek zorundayım. Ama sizin için hiç umudum yok. Çünkü olmaz, yapamıyoruz. Biliyorum ki ben onu yapmaya çalıştım. Olmadı. Yani gerçekten Yahudiler 2000 sene boyunca Yahudiler de denediler. Yani okuyoruz. Tüm yasaya var, tüm bilgi var. Ama ona göre yaşamadılar. Onların bütün kültürü bununla ilgilendi. Başarılı olamadılar. O zaman onun yerine Rabbi kabul et. O senin günahını yok edecek. Herhangi bir günaha affedecek. Onun yerine kendi ruhunu sana verecek. Kendi gücünü sana verecek. Bu kötü durumdan seni kurtaracak. Kendi ailesine seni kabul edecek. Seni sevecek. Ve bundan fazla inanılmaz harika haber de şu, sen onu izlerken, sen Tanrı'yı izlerken, onun ruha göre yaşarsan, onu seveceksin. Hem de Rabbi, hem de birbirini seveceksin. Ve doğal olarak yasının gereği benliğe göre değil, ruha göre. Yaşayan bizler de yerine gelsin. Yani yasaya göre kusursuz bulunacaksın. Ruh aracılığıyla. İnanılmaz güzel. O zaman biz birlikte bunu ifade edelim. Ekranda Mezmur 51'den birkaç ayet olacak. Ve belki benimle söyleyeceksiniz. Eğer imanlıysan daha önce bir şekilde bunu ifade ettin, bunun için dua ettin büyük ihtimalle. Ama bugün yeniden onaylayalım. Eğer henüz İsa'ya iman etmediysen, belki bu senin için ilk defa olacak. Ama senin için bugün Rab müdahale etmeye hazır.